Evet Sayın A9 izleyenleri, Ayrı Zaman Bilim ve Yaratış programımıza hoş geldiniz. Bugün de Serdar Hocam'la beraberiz inşallah. Güzel şeyler anlatacağız.
İnşallah.
Hocamızdan öğrendiklerimizi Kur'an ve sünnet ışığında inşallah. Şimdi dün hocamız göstermişti. Enteresan bir akvaryum var ve bu işte birçok balığın sergilendiği bir yerde orada işte haşa Allah'a tenzih ederiz deniz tanrısı diye bir heykel var. Artı orada işte balıkların sözde evrimini anlatan işte orada anlatımlar yapılmış. Yani gerçekten çok enteresan bir durum. Yani o hocamız senelerdir, 32 senedir bu evrim belasını yeryüzünden kaldırmakla uğraşıyor. Bir kısım insanlar da tabii belediye başkanını tenzih ederek söylüyoruz. Onun bilgisi dışında olduğunu hocamız da söylemişti zaten. Yani bu konuda süper lakayt davranıyorlar. Yani böyle sanki çok önemsiz bir konuymuş gibi evrim teorisi. Yani zaten işte yani entelektüel bir yönü varmış sanki evrim teorisinin ve işte insanlara bununla işte etkileyici bir ortam hazırlayalım, bir konsept hazırlayalım. İşte bu canlıların nasıl evrimleştiği, ondan sonra tabii onların anlatımlarıyla, sözde yalan anlatımlarıyla böyle bir ortam ışıklandırma falan çok güzel olur gibi. Şimdi bunun sonucunu tabii tahmin edemiyorlar, yani nasıl bir sonuç doğuracağını tahmin edemiyorlar. Artı bir de hani sonucu başı önemli değil. Orada anlatılan şeyler yalan. Hani sonucunda bir şey olmuyor olsa bile, hani bir insanın Allah inancını kaybetmiyor olsa bile, işte din dışı bir yaşantıya yönelmiyor olsa bile, mesela Darwin'in Türlerin Kökeni kitabından sonra iki tane dünya savaşı çıktı dünya üzerinde. Yani bu ve hepsi de bütün o savaşı yöneten liderlere baktığımız zaman koyu Darwinist. Darwinist kafayla yaptılar bunu. Savaşan kişilere baktığımız zaman birçok kişi işte biz Darwinistiz ve Darwinistliğin gereği olarak işte ilerlemek için, evrimimizi tamamlamamız için savaşmamız şart diyen insanlardı. Biz şimdi böyle bir ortamda, böyle dev bir akvaryumun olduğu ve işte binlerce balığın sergilendiği bir ortamda, genel olarak yaşı küçük kişilerin, çocukların gittiği, gençlerin gittiği bir ortamda İşte bu balıklar nasıl oldu baktığımızda deyip işte bunlar evrimli olmuştur diye masalsı bir anlatım yapıldığını görüyoruz. Gerçekten çok enteresan ve yani çirkin bir durum açıkçası. Yani çünkü evrim diye bir şey olmadığını, hiçbir balığın, hiçbir amino asitin birleşmesiyle oluşamayacağını zaten biz her gün anlatıyoruz burada. Hocamız da söyledi zaten. Biz sabahtan akşama kadar burada evrimin olmadığını anlatıyoruz. Birileri de kalkıp buna tam tersi yönde, mesela bazı gazeteler oluyor, hatta dindar bildiğimiz gazeteler bile kalkıp evrimle ilgili propaganda yapabiliyorlar. Yani bu tabii çok büyük bir fitne olduğunu gösteriyor Darwinizm. Yani mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş zaten, Deccaliyet gelmiş geçmiş en büyük fitne olacak buyuruyor Peygamberimiz. Ve her peygamber geldiği zaman mutlaka Deccal'in fitnesine karşı kavmini uyarmıştır buyuruyor yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o kadar büyük fitne ki insanlar içinde olacaklar. Fakat bu fitnenin içerisinde olduklarını anlayamayacaklar bir türlü. Yani Allah'ın varlığını inkar eden bir şeyi isteseler de istemeseler de savunur hale gelecekler. Aynı zamanda olacak olan olay bu. Olması gereken olay bu. Aynen de gerçekleştiğini görüyoruz şu anda. Yani hatta Deccal'e tabi olan 70 bin sarıklı olacağını da Peygamberimiz bildiriyor. Yani dindar, görünümlü bazı insanların da yine Deccal'in dinine hizmet edeceğini Peygamberimiz bildirmiş. Yani Deccal mesela, Deccal'in amacı ne? Baktığımız zaman Allah'ın varlığının inkar edilmesi, din ahlakının yaşanmaması, Kur'an ahlakından uzak durulması. Deccal'in amacı bu. Dünya üzerindeki yapmak istediği, kavuşmak istediği amaç bu. Bir bakıyoruz, bir kısım insanlar, az veyahut da çok, artık onun sayısını bilemiyoruz. Yani onu da izleyenler karar versin. Bir bakıyoruz evrimi savunuyorlar. Ben Allah'a inanıyorum, dindarım ama aynı zamanda işte evrim vardır diyebiliyorlar. O zaman Deccaliyete hizmet etmiş oluyoruz bunu diyerek. Bir bakıyoruz dinle ilgili o kadar acayip şeyler anlatıyorlar ki, din dışı tabii ki. Tabii İslam diye anlatıyor ama İslam'la hiç alakası olmayan, Kur'an'la hiç alakası olmayan, Peygamberimizin sünnetiyle sallallahu aleyhi ve sellem hiç alakası olmayan şeyleri anlatıyorlar. İşte Deccal'in amacı ne zaten? İnsanların dinden çıkması. Bir insana siz haşa Allah'ın olmadığını anlatmaya çalışsanız, işte öyle bir telkin vermeye çalışsanız, bir de dinle ilgili böyle hurafe anlatsanız, hurafe anlatmanız yani 100.000 kat daha fazla zarar verir. Çünkü diğerini kimse kale almaz. Yani belli ki Allah'ın yarattığı belli der. Ama siz hurafe anlatırsanız bilinçaltından din buysa o zaman haşa din yoktur, haşa Allah yoktur'a kadar bilinçaltında gider. O bilinçaltında kişi Allah'ın varlığını da dini de inkar eder ama sorduğunuz zaman ben son derece titiz bir Müslümanım da diyebilir. Ama bilinçaltı önemlidir asıl. Çünkü bilinçaltına göre insanın hayatı şekillenir. Yani bir insan çok titiz olduğunu söyleyebilir mesela ama dinin hiçbir gereğini yapmıyordur. Yani bilinçaltında o zaman imanında bir sorun olabilir. Allah'ın doğrusunu bilir tabii. Yani o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani şu anda çok kilit bir dönemdeyiz. Hocamız Allah razı olsun 32 senedir mücadele ediyor gece gündüz. Yani bu mücadeleye hani Müslüman kardeşlerimizin de yani katkıları olmuyorsa da en azından hani köstek olmaları çok garip olur. Tabii çok fazla katkısı olan Müslüman kardeşimiz var. Allah razı olsun. Her geçen gün de artıyor. Ve hocamızın gösterdiği yolda, Kur'an ve sünnet ışığında mücadele eden milyonlarca Müslüman kardeşimiz var şu anda dünya üzerinde. Ama bir kısım kardeşlerimizin de yani köstek olacak şekilde tavırlar sergilemesi çok garip bir tavır olur. Allah ahirette hesabını sorar inşallah. Yani çünkü ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Çünkü hayırlarda yardımlaşın diyor Allah. Şerde yardımlaşmayın diyor ayetinde. Yani biz hayırlarda yardımlaşmakla emrolunduk Kur'an'a göre. Şerle ilgili şer olacak bir durumda hayra karşı gelecek, hayrı engelleyene diyor mesela Allah ayette. Her türlü hayırı engeller diyor bir ayetinde Allah. Yani o tavra düşmesi bir insanın gerçekten ahiretteki durumu için çok kötü olabilir. Allah sonu çok kötü yaratabilir yani inşallah.
İnşallah. Şimdi hocam, hocamız dün onu çok güzel zaten açıkladı. Bunlar tabii bu akvaryum meselesi. Şimdi akvaryum niye yapılır? Bayağı da masraflı bir şey biliyorsun. Hatta dünya çapında bir yer bildiğim kadarıyla. Çok da güzel çeşitli canlılar var. Balık türleri var, deniz canlıları var. İnsanlar oraya gelsinler. Bu birbirinden farklı renk renk çeşit çeşit canlıları görsünler, izlesinler. Onların sahip oldukları özelliklere şahit olsunlar. Mükemmel sistemlere sahip olduklarını kendi gözleriyle görsünler. Sonra da maşallah, subhanallah, Cenab-ı Allah bu kadar çeşitli canlıyı ne güzel yaratmış. Ne kadar güzel özelliklerle yaratmış. Ne kadar güzel renklerle yaratmış deyip Allah'a yakınlaşmalarını sağlayacak bir tesis, bir ortam, bir mekan olmalıdır. Asıl amacı budur. Yani yapılacak her şeyin asıl amacı budur. Akvaryum için söylüyorum. Bir de güzel bir imkan. Yani hakikaten insan ömrü boyunca o kadar vakti veya o kadar imkanı olmayabiliyor. Çünkü Cenab-ı Allah çok çeşitli, çok çeşitli canlı yaratmış. Ama bizim bunları görme imkanımız da olmuyor hakikaten. Yani bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar, işte kamera çekimleri, malum belgesel kanalları sayesinde bu canlılardan haberdar oluyoruz. Nitekim bizim A9'da da birçok belgeselde bu canlılarla ilgili bilgiler veriliyor ama o kadar fazla ki, o kadar çok ki Cenab-ı Allah'ın yarattığı canlı sayısı ve türü hakikaten mümkün olmuyor. Ama bu tür çalışmalar faydalı. Yani akvaryum veya benzeri fikirler güzel. Ama bunu amacına uygun yapılırsa destek görür, tasvip görür. Çünkü dediğim gibi yani hiç kimse, emin ol, istersen oraya tahtadan bir şey koy, ister heykelden bir şey koy, taştan ne koyarsan koy. Adına da ne dersen de, ki bunlar haşa deniz tanrısı demişler. Denizin de ilahı, denizleri de yaratan Cenab-ı Allah'tır. Göklerin de ilahı Cenab-ı Allah'tır. İkisi arasında bulunanların da ilahı Cenab-ı Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O bir ve tektir. Böyle deniz tanrısı, işte güneş tanrısı, bilmem ne bir şey falan, böyle şeyler binlerce yıl önce masal olarak insanlara anlatılan, son derece cahil, sığ, bilgisiz insanların kandırılarak inanmak zorunda bırakıldıkları bir kısmının masallardır. Bize tutup da böyle binlerce yıl önceki masalları getirip pişirip önümüze koymasınlar. Bu özellikle Türk halkının inancına ve aklına hakaret olur. Yani küçücük çocuk bilir ya deniz tanrısının olmadığını. Yani oraya bir şey koymuş, bu deniz tanrısı diyor. Ne yapıyor peki o? Senin deniz tanrını haşa. Ne yapmış veya? Niye bizim haberimiz yok? Bir şey, öyle bir şey var da. Niye kimsenin haberi yok? Hangi balığı yaratmış? Hangi midiyi, hangi istiridiyi, hangi istakozu, hangi lüferi, hangi palamudu yaratmış? Ne getirmiş? Yoktan ne var etmiş? Peki kendine malik mi o? Taştan bir şey koymuşsun oraya. Bir tane vursan yerle bir olur. Ne oldu? Senin haşa tanrı dediğin şeye. Olur mu öyle şey? Yani o özelliklere sahip tanrı olur mu? Olmaz. Taştan, topraktan. Adam kendi yapmış onu eliyle. Tam bizim şeye benziyor bu. Evrimcilerin sahtekarlıkları var ya. Evet. Elleri dur, ben şimdi baksana bir ara geçiş formu yapacağım diyor. Bir şeyler yapıyor. Eliyle işte timsahla balık arası. Ha bak bu bayağı bir benzedi diyor şeye. Ara geçiş formuna. Al diyor sana ara geçiş formu. Nereden buldun bunu diyoruz? Ben yaptım diyor. Oraya akvaryumun kapısının önüne nereden geldi diyoruz. Senin deniz tanrını haşa. Ben yaptım diyor. Yani akıl alacak gibi değil. Tabii hocamız söyledi, yani eminiz ki belediye başkanımızın bundan haberi yoktur. Kendisi çünkü hakikaten çok kaliteli, tertemiz bir Müslüman biridir. Böyle bir şeye müsaade etmez diye düşünüyoruz. Çünkü bu gerçekten insanların inancına ve aklına hakarettir. Ya 21. yüzyılda yaşıyoruz. Ne deniz tanrısı Allah aşkına, yani olacak şey değil. Yani insan bayağı garipsiyoruz ki hocamız da bir bölüm ayırdı bu konuya. Şimdi tabii ne dedik, cahil insanların öne sürdükleri bir teoridir bu kafa, oradan geliyor. Nedir o? Darwinizm. Yani Darwinizm eşittir cahilizm demişti hocamız. İşte o cahil kafanın bir kısım kişileri kastediyorum tabii ki. Belediye başkanımızı tenzih ederiz ve yardımcılarını. Zayıf, böyle cılız bir çalışma bu aslında. Çünkü hocamız onu söylemişti. Biz evrim teorisini fikren yerle bir ettik demişti hocamız yaptığı çalışmalarla. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları yapıyoruz demişti. O da işte o enkazdan kalan bir taş parçasıdır. Almışlar o enkazdan taş parçasını, dikmişler tekrar. Yok yok bir şey olmadı der gibi, milletle alay eder gibi bir tavırdır. Tabi bundan vazgeçsinler çünkü yine hocamızın dediği gibi biz sabah akşam burada evrim teorisinin, Darwinizmin dünyanın en büyük yalanı olduğu, en büyük aldatmacısı olduğunu açık açık anlattık. Herkesin haberi var. Kimse bakmaz ona. Yani o taş der, bir heykel der. Sen altına istediğin kadar yaz, bu bir şey işte tanrısıdır diye haşa. Kimse bakmaz, kimse ilgilenmez. Çünkü artık herkes gerçekleri biliyor, herkes gerçekleri gördü. Böyle bir şey yok. Allah'tan başka ilah yok. Bir kere bunu herkes biliyor. Şimdi bir cahillik örneği daha yapılıyor. O da bu bilimsel görünümlü söylemlerinden dolayı sanki sözde ortada bir bilimsel bir şeyler varmış yanılgısına kapılıyor bazı kişiler. Evrimcilerin bu işte malum kullandıkları jargonla yapmış oldukları anlatımlardan sonra cahilliğinden etkileniyor tabii onlardan. Ama cahilliğinden etkileniyor. Ortada bilimsel bir durum yoktur. Ortada çok tehlikeli, insanlık tarihi için insanların hayatta kalmasını istemeyen, sakatların, hastaların daha çok bir an önce hasta ve sakat olup ve hatta bir an önce de yok olmasını isteyen bir kafanın ortaya attığı bir safsatadır bu evrim masalı. Onun için buna böyle bilimsel bir kisve havası falan vermeye çalışmasınlar. Evrim fikren ölmüştür, cesettir. Cesedi böyle ayağa kaldırıp orasına burasına makyaj yapıp sağına soluna altına da bir yazı yazıp oraya bir yere koymak ne Darwinistleri ne de evrimcileri bulundukları bu durumdan kurtarmaz. Ne de onların yalan söyledikleri gerçeğini değiştirmez. Bir taş koyup arkasına yüzlerce yaratılış delili konulmaz. Değil mi? Yani taş koymuş, arkasına da Cenab-ı Allah'ın yarattığı delilleri koymuş. Yani bir kere süper tezat var. Şimdi akvaryumun içine giren adam bütün bunlara bakıp sonra çıkıp o taşa mı teşekkür edecek? Teşekkür eder, çok güzel yapmışsınız mı diyecek?
Yani ya bu, binlerce sene öncesine ait pagan dinini bize çağdaş bir görüntü.
Akıl alacak şey değil ya. Akıl alacak şey değil. Yani şimdi şunu mu istiyor yani onu her kim oraya koyduysa? Bu kadar yaratılış devrine girecek vatandaş orada görecek, çıkacak, sonra o taşa tapacak, öyle mi? Bu mu yaptı diyecek yani çocuk sorsa annesine, anne tamam biz sert, bunlar çok acayip, çok olağanüstü şeyler. Bu taş mı yapmış anne bunu dese, ne cevap verecek annesi? Bak ya anneli ebeveynler ne kadar zor duruma düşüyor. Elbette ki Allah yaratmıştır yavrum, böyle bir şey yok diyecek. Peki kimin karizması çizilecek o zaman? Yani olmadı. Yani her iki taraftan da kendilerine zarar veriyorlar. Hem topluma Allah esirgesin, hem kendilerine. Yani yalan söyleyenler desteklenmez. İnsanları aldatanlar desteklenmez. Varsa kardeşim bir tane delil, bir tane, fazla istemiyoruz. Trilyonlar çarpı trilyonlar tane olmalıdır. Bir tane delil getirin dedi hocamız. Nerede deliniz? Öyle taş dikmekle olmaz ki. Yapıyor bilim. İşte al sana diyor. Haşa deniz tanrısı. Öyle olmaz. Bilimsel konuşacaklar. Taşla toprakla olmaz. Böyle şey gibi, inşaat işçileri gibi, hani böyle bir şey yapıp da al sana delil. Evrimciler de zaten onun benzerini yapıyor. Bunlar bir heykelden, taştan, topraktan, kilden bir şey yapmışlar. Oraya koymuşlar. Öbürü ne yapıyor? Öbürü de kalemle çiziyor işte. Kağıda. Al diyor sana bak. Delil. Bu var diyor. Ara geçiş formu. Dolayısıyla haşa Allah yoktur diyor. Tesadüfen olmuştur her şey diyor. Ya böyle olur mu kardeşim taşlı toprakla, kağıtla, kalemle? Kağıtla, kalemle bilim yapılır. Taş, toprak, gidersin jeolojik katmanlar taş, toprak dolu. Araştırırsın, fosil bulursun. Taş fosiller, değil mi? Onlar ne gösterir bize? Cenab-ı Allah'ın bir anda ol demesiyle yarattığını gösterir. Böyle taşlı toprak edebiyatını veya kalem kağıt edebiyatını, resim edebiyatını bilimsel kisve altında olduğu için söylüyorum, bıraksınlar. Ne yaptıklarını farkında değiller. Bir an önce bundan vazgeçsinler. Kötü bir şeydir bu. Çünkü bu kafa nereye götürdü? İşte senin dediğin yere götürdü. Savaşlara götürdü. Yani onu yapana sor, emin ol bunu bilmiyordur, ben sana söyleyeyim. Ya sen böyle bir şey yaptın, neye hizmet ettiğini biliyor musun? Desek ve anlatsak, savaşa, kan dökülmesine, hasta ve sakatların bir an önce katledilmesine hizmet eden, isteyen, arzu eden pis, çirkin bir akımın izleridir bunlar. Sen de bu izleri almışsın, ayağa kaldırmışsın desek hemen vazgeçer. Bilmiyorlar yani, cahilliklerinden yapıyorlar. Ama hocamızın eserlerinin bir kısmını mutlaka okumalı, mutlaka incelemeliler. O zaman gerçekleri görecekler inşallah.
İnşallah. Tabii bu durum, hani insanlar ne der? Genel kabul nedir? İşte insanlara ne yapsak, işte insanların hoşuna gidecek bir şey yaparız. Böyle değişik mantıklardan yola çıkılarak belki bu tarz şeyler yapılıyor olabilir, ama Allah'ın ne düşündüğü çok önemli. Bir de yani şey olarak hani söylemiyoruz biz bunu. Zaten evrimin bir delili yok. Yani delili olmadığı için biz zaten evrim olmuyor. Yani evrimin delili olsa mesela orada olsun, işte evrimde şöyle oldu, böyle oldu. İşte demek ki Allah evrimde bu şekilde, evrim mekanizmasını sebep olarak yaratarak canlıları da bu şekilde yaratmış diye anlatırdık. Biz de gece gündüz böyle anlatırdık. Evrim diye bir şey yok. Yani gerçekten yok. Hocamız zaten 32 senedir anlatıyor bunu. Bakın bir ayet okuyacağım şimdi. Maide suresi 54. ayet. Ey iman edenler, şeytan Allah'a sınırım. İçinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihat eden ve bakın kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir, Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Şimdi orada o akvaryum içerisinde işte Allah'ın yarattığıyla ilgili anlatımlar olsun, tabii olmasını isteriz ama yani olsun da demiyoruz, ama objektif olunması çok önemli. Yani orada normalde ayetler konusunda çok güzel olur. Mesela Allah ayette O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir. Denizlerdeki canlı hayvanlarda sizin için ibretler vardır. Mesela güzel işte çerçeveler içerisinde bu ayetler orada yer alsa ne kadar güzel olur. Orada gezdikten sonra kişinin çıktığında imanı artar, mükemmel olur. Ama hani öyle bile yapmıyorsanız en azından bu hurafeleri koymayın oraya. Yani kınayıcının kınamasından korkarak böyle bir şeye kalkışmanın manası yok. Bakın Allah diyor ki eğer kınayıcının kınamasından korkarsanız kınayıcının kınamasından korkmayanları yerinize getiririm buyuruyor Allah. Yani bunun o an kim varsa işte başta olsun, işte yönetimde olsun, işte mümin topluluğundan bahsediyor Allah. Eğer siz böyle yaparsanız diyor, kınayıcının kınamasından korkarak davranırsanız, Allah'ın ayetlerine ters davranırsanız Allah sizi gideriyor, yerinize kınayıcının kınamasından korkmayanları getiriyor. Allah için çok kolaydı, bir anda olur. Yani bunun için 5-10 sene beklemeye gerek yok. Bir anda bir bakarsınız Allah o insanları değiştirip başkalarını getirir. Yani bu çok kolay olabilecek bir şey. Allah katında çünkü şu anda görüyoruz zaten yakın zamandaki olayları. Çok değişik olaylar yaşanıyor mesela. Dünyada olsun, Türkiye'de olsun. İnsanları şoke eden, böyle miymiş, şöyle miymiş diye düşündüren çok değişik olayları yaşıyoruz şu anda. Görüyoruz. Ve hiç beklenmedik olaylar oluyor. Daha da olacak hocamız çünkü bunu Peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak zaten söylemişti. Çok ilginç olaylar olacak demişti yakın zamanda. Ve gitgide dozu artarak devam edecek. Yani insanlar artık böyle dünyada tek gerçeğin din ahlakı olduğunu, geri kalan her şeyin boş olduğunu şu anda da görüyoruz zaten. Yani değer verilen, önem verilen, işte insanın hayatını onun üzerine kurduğu, işte hayatını onun üzerine yönlendirdiği her şeyin şu anda boş olduğunu görüyoruz her geçen gün yaşanan olaylarla. Sadece Allah'ın varlığına inanıp onun yolunda inşallah mücadele etmenin fikri olarak tek gerçek ve makul olan şey olduğunu Allah bize gösteriyor her geçen gün. Onun haricindeki her şeyin de inşallah boş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bakın tekrar hatırlatıyorum Allah'ın ayeti bu. Kınayıcının kınamasından korkarlarsa korkmayanları getireceğini bildiriyor Allah ayette. Kınayıcının kınamasından korkmayanları getiririm buyuruyor. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın biraz da denizlerdeki canlılardan gösterelim. Tesadüfen nasıl oluyor acaba?
Nasıl olmuyor acaba?
Evet.
Onu görün.
Mesela bakın. Şunların her birinin rengi, şekli, altın oranı. Bakın mesela yine. Nasıl tesadüfen oluşsun böyle bir şey? Resmi tesadüfen olmaz böyle bir şeyin. Evet. Milyonlarca sene geçse bile. Yani bütün boyaları atın defalarca. Şöyle bir resim dahi oluşmaz. Üç boyutlu, etli, kanlı, canlı hali bunun doğada var. Bu yaratıldığını gösterir. Başka bir açıklaması yok. %99'dan fazlası su olan bir canlı deniz anası. İçinde ışık, ışığı var, savunma sistemi var. Hareket edebiliyor. Gözü kulağı olmamasına rağmen istediği yöne gidebiliyor. Nasıl oluyor bunlar? Tesadüfen olmayacağı açık. Bakın şunların renkleri, desenleri. Şuradaki kontrastlar. Yine başka bir canlı. Bunun da avlanma mekanizması ayrı muhteşem. Deniz yıldızı da hiç dört ayaklı deniz yıldızı ben görmedim. Hatta geçen gün de deniz yıldızı gördük bir tane canlı olarak. Hı hı. O da beş ayaklıydı. Fosil kayıtlarına bakıyoruz. Orada da beş tane kolu var. Eğer evrim olsaydı bunun üç kollu versiyonu da olurdu. İşte dört kollu versiyonu da olurdu. Hatta bir kollu versiyonu da olurdu tek parça halinde. Öyle bir şey olmayacağı açık. Bu canlının dişleri tesadüfen mi olmuş? Muhteşem. Baksanıza şurada altın oranla bir kıvrımı var bunun. Tesadüfen olacak şey mi bu? Bakın yine renkleri, desenleri. Paylaş balığı mesela. Anemon bitkisi içerisinde yaşıyor. Yaşayabilen tek canlı. Ve derisinin üzerinde onu koruyan mukus tabakası tarzı bir tabaka var. Bu canlı bunu tesadüfen mi bulmuş bu şeyi? Bakın şu renklilik, canlılık, bu canlılar tesadüfen olacak şey mi? Yani Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir şey anca. Ve bir anda yaratmasıyla olabilecek bir şey. Çünkü en ufak bir sistemi eksik olsa zaten canlı hayatını sürdüremiyor. Dolayısıyla yavaş gelişmelerle, yavaş oluşumlarla hiçbir şekilde olması mümkün değil. Bakın. Yere tamamen uyumlu rengi. Yine başka deniz yıldızı. Şu renkler, şu desenler bize Allah'ın sanatını gösteriyor. Doğada bir tesadüf olmadığını nereye baksak görüyoruz. Bu gözleri buraya tesadüfler mi yerleştirmiş? Bu dişleri tesadüfler mi dizmiş? Şuradaki boşlukları, bu et boşluklarını, burası birleşirken mesela şu bölge birleşiyor. Burada et boşlukları bırakılıyor. Açıklar bırakılıyor. Ve oradan solunum yapıyor bu canlı. Bu boşlukları tesadüfler mi bırakmış? Tabii ki Allah'ın yaratmasıyla olan bir şey. Nereye baksak Allah'ın sanatını görüyoruz. Muhteşem. Mesela bakın şu canlıya. Yani şu renkler, şu desenler, turuncu mavi kontrastı. Bakın şurada görüyoruz fosforlu renkler. Canlının aerodinamik yapısı. Altın oranla yaratılışı, sırtındaki çıkıntısı. Hepsi birbirinden güzel. İnsan bakmaya doyamıyor. Sonra da mesela buna baktıktan sonra kalkıp işte bunlar tesadüfen oluşmuştur. Bu tesadüfleri yöneten kişi de işte şurada bizim heykeltıraşa işte birkaç milyara yaptırdığımız
taş.
Taş yığınıdır. Bu ne manaya geliyor ki böyle bir şey? Yani anlamsız bir şey oldu. Çok açık. Yani binlerce sene öncesine dayanan, peygamberimiz zamanında da putperestler var. Gerçi Allah'ın sünneti olduğu için olay hep aynı. Yani insanlar zaten putlara tapıyordu. Bundan 5000 sene önce de, 2000 sene önce de putlara tapıyordu. Şimdi de aynı dini halen daha insanlara empoze etmenin bir manası yok ki. Bilim çok gelişti. Yani bilim çok ilerledi şu anda. Artık bilim putperestliği, evrimi, darvinizmi her şeyi bitirdi şu anda bilim. Yuttu hepsini. Şu anda bir tek yaratılış inancı kaldı yeryüzü üzerinde. Yani aklı başında bakabilen, düşünebilen bir insanın çıkaracağı tek sonuç var, yaratılış. Bundan sonra kalkıp da halen daha 7000 yıllık pagan dinlerini bize işte biz acayip çağdaşız, bakın Avrupa'yı yakaladık. Ne yaptınız? İşte deniz tanrısını aşağı koyduk buraya, diktik. Hazreti İbrahim mesela gidiyor, putların hepsini kırıp sonra baltayı en büyük putun yanına koyuyor. Ondan sonra putların kırıldığını görünce işte oradaki kavmin önünde gelenleri kendi aralarında konuşuyorlar. Biz İbrahim'i diye bir genci duyduk, bu putları diline dolamış sürekli onlardan bahsediyor diye bir genci duyduk diyorlar. O yapmıştır diyorlar. Sonra Hazreti İbrahim'i çağırıyorlar. Bunu sen mi yaptın diyorlar. Hayır, büyükleri yapmış işte, elinin önünde de zaten işte önünde de balta duruyor. O yapmıştır diyor Hazreti İbrahim. Bu sefer onlar düşünüyorlar gerçekten de, hani onun yapamayacağı belli. Onu bile yapamıyorsa nasıl tanrı olsun diye düşünüyorlar. Sonra tekrar gerisin geriye dönüp üzerlerine bunu yapamayacağını sen biliyorsun diyorlar Hazreti İbrahim'e. Yani şimdi aynı duruma düşülmüş oluyor. Yani o Hazreti İbrahim dönemindeki putperestlerle aynı duruma düşmüş oluyoruz. Yani biz bilimi takip ederiz, biz Kur'an'ı takip ederiz. Peygamberimizin sünnetini takip ederiz. Biz akli olarak, yani mantıki olarak düşünürüz ve ona göre karar veririz. Yani böyle bir safsatanın insanlara empoze edilmeye çalışılması gerçekten çok vahim bir durum yani.
Evet. Bir şey daha hatırlatalım. Hocamız onu söylemişti. Şimdi bunlar oraya o heykeli dikmişler ya, taşı toprağı işte bir araya getirip kili neyse kapının önüne koymuşlar. Aşağı işte deniz tanrısıymış bu heykel, taş. Bu fikrin yanına şu anda bir de yani ezici bir üstünlükle üstün gelmiş olan yaratılış fikrini ve inancını da ispat eden delilleri de koyacaklar. O zaman objektif olmaktan, o zaman çok özenilen, çok sevilen Avrupa'nın medeniyet standartlarının yakalanabilmiş olmasından, o zaman fikirlere saygı ve fikri adaletin tam tesis edilmiş olmasından bahsedilmesi mümkün olabilir. Öbür türlüsü olmaz. Yani bize diyecekler ki biz talibiz, arzu ederiz, seve seve de yaparız. En güzel biçimde de yaparız. Efendim diyecekler, biz burada böyle bir şey yaptık. Bunu evrimci bazı kişiler yaptılar veya işte yaptırdılar, bilmiyorum nasıl olduğunu. Buyurun siz de gelin. Siz bu konuda zaten hocamız dünyada bu konuda bir numaralı fikri liderdir. Darwinizm ve materyalizm yeryüzünde fikren yerli bir eden kişidir. Ya hocamızı tanımama ihtimalleri yoktur. Bilmiyorduk, haberimiz yoktur. Kabul edilecek şey değildir. Hemen söyleyecekler, biz gideceğiz oraya. Hocamız söylemişti onu. Fosil sergimizi kuracağız. Canlıların, mesela o işte akvaryumdaki canlıların bir kısmının elbette ki türleri devam ediyor. Devam eden türlerin geçmişte yaşamış canlılara ait fosilleri toplayacağız. Üzerlerine hemen güzel fanus şekilde güzelce, çok da o akvaryuma yakışır bir sunum da yaparız. Işıklı olsun, görsel olsun, fosillerle olsun, sunum olarak çok da şık olur. Çok da güzel yakışır da oraya. Koyalım yan yana. Gelenlere de anlatalım. Yani evet. Hatta o taşı oraya diken vatandaş da gelsin. Veya o fikre inanan kim varsa. Onlar da buyursunlar, gelsinler. Yemek yiyelim, sohbet edelim, çay içelim hep beraber. Ondan sonra da gelen misafirlere herkes savunduğu fikri şefkatle, merhametle, nezaketle, saygıyla, hürmetle çok nezih bir şekilde anlatsın. O zaman biz fikri adaletten bahsedebiliriz. Eğer o taşı oraya diken kişi bu fikirde samimi ise bizim bu teklifimizi kabul eder. Ne var? Bunda çekinecek bir şey yok. Bak biz çekinmiyoruz. Karşı fikir olmasına rağmen yan yana gelelim, oturalım, sohbet edelim, anlatalım, çay içelim. Onlar da anlasın, biz de anlatalım neyin ne olduğunu. İnsanlar da görsün. Ha insanlar görmedi mi? İnsanlar gördü zaten. Yani kimsenin evrime inandığı falan yok da. Ama madem böyle bir cılız bir çıkış yapılmış, zayıf bir evrim adına Darwinist kafayı savunma adına bir şey yapılmış. Yine tabii başkanımızı tenzih ediyoruz her defasında. O zaman konunun aslını biz gelip orada anlatalım. Şimdi bak, konunun aslı ne? Dedik ya, cahilliklerinden yapıyorlar. Yani böyle bilimsel bir görüntü veya özenti olabilir. Veya dediğin gibi şey, desinler kafası, vay be ne güzel. Ne kadar modern hareketler bunlar işte bak. Farklı farklı ilahlar olduğunu haşa söylüyorlar. Darwinizmi savunuyorlar. Evrim vardır, bilimsel bir gerçektir. Ne kadar bilimsel insanlar bunlar. Veya buna benzer övgüler almak için de yapılıyor olabilir bu tür çalışmalar. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Gerçek ne? Asıl amaç, asıl gerçek haşa Cenab-ı Allah'ın inkar edilmesidir. Ve inkar edilmesinin istenmesidir. Neyin asıl amacı? Darwinist kafanın. Bak emin ol, o taşı oraya diken bunu bilmiyordur ha. Bilse yapmaz. Yani çünkü akıl ve vicdan sahibi hiç kimse onu yapmaz, yapamaz. Eli gitmez ona. Peki bunu biz mi söylüyoruz? Yani bu Darwinistlerin evrimci kafanın asıl amacı Allah'ı reddetmek, Allah'ın varlığını reddetmek haşa olduğunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Kim söylüyor? Şimdi o taşı oraya diken arkadaşa biz birkaç tane alıntı okuyalım. Olayın aslını bizden öğrensin. Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Lovington. Hep okuyoruz, bu alıntı çok hayati bir alıntı. Yani şu alıntı yeter. Evrimci kafanın neye hizmet ettiğini anlatmak için. Bak ne diyor? Asıl sorun diyor, Darwinist kafanın yani. İnsanlara en yakın yıldızın ne kadar uzaklıkta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir. Yani oradaki balıkların işte değil mi, işte sahip oldukları özellikler, ne bileyim üremeleri, avlanma teknikleri, savunma teknikleri, kamuflaj teknikleri, rengarenk renkleri mesela. Bunları anlatmak, göstermek değil asıl amaç. Neymiş? Asıl sorun, insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. Yani Allah'ı inkar etmelerini sağlamaktır. Yani evrimcilerin asıl amacı Allah'a inkar edilmesini sağlamaktır diyor. Bak biz demiyoruz ya. Adam Harvard Üniversitesi'nden genetikçi. Bilim adamı. Yani. Devam ediyor. İnsanların öğrenmesi gereken, şimdi biz evrimci bilim adamları olarak insanlara şu fikirleri dayatacağız ve öğreteceğiz. Gereken diyor bak. İkinci bir alternatif yok. Neymiş o gereken şey? İster beğenin ister beğenmeyin şudur. Bak öyle bir şansın da yok diyor yani. Ya ben sana yalan söyleyeceğim. Sen ister beğen ister beğenme kabul edeceksin diyor. Ya dayatmaya bak. Biz tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan, yani bütün olaylar maddi yapılar arasındaki ilişkilerden doğar. Bunlar da maddi olaylardır. Maddi bir dünyada yaşayan, materyalizm anlatıyor yani, maddi varlıklarız. Diğer bir deyişle insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdırlar diyor. Niye? Ne zorun var ya? Bak ama adamın kafasına bak. İnsanlar materyalizme inanmak zorundadırlar diyor. İşte kafa bu. Yani Allah'ı inkar edeceksin, haşa. Ve materyalizme nedir o? İşte madde zaten sonsuzdan beri vardı. Sonsuza dek de gidecek. Ezelden beri vardı. Ebediyete kadar da gidecek. Dolayısıyla zaten insanın bir yükmü kalmıyor. Ruhun bir varlığının bir önemi de kalmıyor. Hiçbir önemi yok. Vur patlasın, şal oynasın. Savaşlar, kanlar, tecavüzler, hukuksuzlar, adaletsizlikler. Bunların hepsi makuldür zaten. Tamam işte, istenilen şey bu. Yani birazcık gözlerini açsınlar, akıllarını başına toplasınlar. O sevdikleri, savundukları evrim teorisini, bak bir bilim adamı ne kadar güzel anlatmış, açıklamış. Az önce sen dedin ya, bilim adamları hakikaten yaptıkları çalışmalar neticesinde bunun ne kadar büyük bir safsata olduğunu hemen fark ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Zuckerman, Lord Solly Zuckerman. Australopithecus fosilleri üzerinde biliyorsun 15 yıl araştırma yapıyor bu bilim adamı. İngiltere'nin en ünlü ve en saygın bilim adamlarından. Sonra da bu işte Australopithecus serisinin, ya maymun bunlar yani. İnsanın soy ağacıyla alakasının olmadığını hemen zaten fark ediyor maymun olduklarını. Ve bir sonuca varıyor. Ondan sonra da çok ilginç bir bilim skalası yapıyor. Bak aklı başında bir adam. Nasıl bakıyor bilime Zuckerman? Şöyle bakıyor. Diyor ki 1, 2, 3 aşamalı. İlk sıraya somut belgeler, bulgular, gözlemlere dayalı olan bilimsel dalları, işte fizik, kimya, işte biyoloji, bunların dallarını koyuyor. Diyor ki bunlar gerçektir diyor. Bilimseldir çünkü diyor. Delillere dayanır diyor. Sonra sosyal bilimler gelir diyor. Sonra da bak ne diyor? Duyum ötesi algılama. Efendim, telepati, altıncı his sıralamasını yapıyor ve bunu bunun sonuna da bak, bunların da sonuna insanın evrimi söylemini koyuyor. Bak, telepati, altıncı his ve duyum ötesi algılamalardan dahi sonra geliyor o bilimsel skalada evrim teorisi. Yani masal bile değil artık. Yani bir hükmü yok. Sonra bak şimdi bu yelpazenin en ucunu en güzel şekilde açıklıyor insan evrimi. Objektif gerekliliğin alanından çıkıp biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara, yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğimizde evrim teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz diyor. Niye? Çünkü duyum ötesi. Yani rüya görüyorlar diyor. Rüya gören biri için de hakikaten her şey mümkündür. Evrimci de öyle. Yani alenen rüya görüyor. Rüyada uçuyor insan. Mümkün. Uçmuyorum demezsin ki, hakikaten uçuyorsun. Bir zıplıyorsun, bayağı bir havalara gidiyorsun. Havada uçuyorsun bilmem ne. Kurşun ateş ediyorlar, ölmüyorsun. Yani rüya bu. Rüya gören evrimci için her şey mümkündür diyor. Ve bunun mümkün olduğunu da görürüz diyor ayrıca. Evrimciler için. Öyle ki teorisine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür diyor. Yani mesela bir çelişki olmuyor evrimcilerin anlattığı olaylarda. Mesela iki çelişki oluyor, üç çelişki, beş çelişki, yüzlerce çelişki, trilyonlarca çelişki oluyor. Ama diyor ki Zuckerman, biz evrimcilere baktığımızda diyor, evrimcilerin rüya gördükleri için bütün bu çelişkileri aynı anda kabul ettiklerinde görebiliyoruz diyor. Rüya görüyorlar. Hayal görüyorlar. Bizim böyle telepatiyle, işte duyum ötesi, işte algılamalarla efendim altıncı hislerle bir işimiz yok. Biz gerçek bir dünyada yaşıyoruz. Sebep sonuca bağlı, adetullah'a bağlı bir imtihan içerisindeyiz. Varsa ellerinde bir tane kanıt, o taşı oraya dikmeyi biliyorsun. Taştan bir fosil getir, daha kolay. Onunla o kadar uğraşacağına, değil mi? O bir emek. Etraf fosil dolu. Bir tane fosil getireceksin bize. Ne fosili? Hocamız söyledi onu. Ara geçiş formuna ait bir fosil. İddian o ya senin. İşte klasik anlamda maymun insandan, işte ceylan zürafadan, inek bilmem balinadan gibi saçma sapan bir safsatanın peşindesin. Getirsene kardeşim fosil kaydını. Nerede senin o taştan fosil kaydın? Var da niye dünyada biz bulamıyoruz? Niye dünyada bir tane yok ki trilyon çarpı trilyon tane olması gerekirken? Demek ki atıyorsun. Onun için oraya öyle taş dikmeyle bu iş olmaz. Geleceksin, bilimsel konuşacaksın. Bak, Dr. Michael Walker, Sydney Üniversitesi'nden antropolog bu adam. Diyor ki, evrim teorisine hizmet ediliyor diyor. Bilim adamlarının bir kısmı evrim teorisine hizmet ediyor diyor. Bunun sebebi de şu diyor. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin yaratıcının varlığını reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız diyor. Gördün mü?
Evet.
Yani o taşı diken niye hizmet ediyormuş? Allah'ı inkar edenlerin fikri sistemine hizmet ediyormuş. Ya adam kendi söylüyor bunu bak. Birçok bilim adamının ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmalarının tek nedeni var diyor. Yani iki nedeni yok. Birincisi bilimsel olmalı değil mi? Bilim adamının bir fikre destek vermesinin tek nedeni bilimsel olmalı. Biz burada bilimsellik görmüyoruz. Ne görüyoruz? Bu teorinin yaratıcının varlığını reddetmesi oldu diyor. Onun için destekliyoruz diyor. Bir tane daha söyleyelim. Philip Johnson. Bak neden dinsiz liderlerin hemen Darwinist fikrin üzerine atladıklarını ve onlar için yeri doldurulamaz bir öneme, hassasiyete sahip olduğunu çok güzel anlatıyor. O yüzden de onu koruyorlar zaten diyor. Dinsiz akımların şeyinden dolayı. Bak o alıntıyı da okuyalım. Sonra araya gideceğiz. Modern bilimin liderleri kendilerini dindarlara, yani bir yaratıcının var olduğuna inananlara karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler. Darwinizm ise dine karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulamaz ideolojik bir rol oynamaktadır. İşte bu nedenle bugün bilim çevreleri Darwinizmi test etmeyi değil, ne olursa olsun kendilerine amaç edinmişlerdir. Bilimsel araştırmaların kuralları da bu ideolojiyi doğrulacak şekilde belirlenmektedir. Yani ne olursa olsun Allah'ı inkar ediyor ya Darwinist fikir sistemi veya safsatası. Biz bunu sahiplenir koruruz her ne pahasına olursa olsun. Ha, bunun için de bilimsel sözde bir takım bulgular biz uydururuz, siz orasını merak etmeyin. Yeter ki Allah'ı inkar edilsin diyen bir fikir sistemiyle karşı karşıyayız. Bunu böyle bilecekler inşallah.
Kısa bir ara vereceğiz, sonra devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Biraz önce bu yapılan akvaryumdaki işte dikilen oradaki heykel, haşa deniz tanrısı ve işte oradaki evrimle ilgili anlatımlardan bahsettik. Neden olamayacağından bahsettik. Yani aslında bu Allah'ın Kur'an'da haber verdiği bir olay. Yani geçmişte yaşamış insanların da başına gelen bir olay. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Allah çünkü ayetinde Allah'ın sünnetinde bir değişim bulamazsın. Allah'ın kanunları hep aynıdır. Bir dönüşüm de bulamazsın buyuruyor inşallah. Mutlaka bu tarz faaliyetler yapan insanlar olacak. Gece gündüz insanları inkara davet eden insanlar olacak. Allah ayetinde mesela Hac suresi 73. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, işte bu heykeller vesaire, tesadüfler, mutasyonlar, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar buyuruyor Allah. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Allah ayetini net bir şekilde bildirmiş. Bu tarz işte tahtadan taştan oyma heykellerin işte ne balık yapmaya ne işte zürafa yapmaya güçleri yetmez. Ne insan oluşturmaya, insan yaratmaya, tek bir proteini dahi oluşturmaya güçleri yetmiyor. Allah hatta tek bir sinek bile yaratamazlar buyuruyor ayetinde bu tarz varlıkların. Ve de Allah yine bizi uyarıyor. Bakın Zaafa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara ahiret gününde olacak bir konuşmadır bu. Zaafa uğratılanlar kim? Halktan insanlar. Gidiyor mesela işte akvaryum içerisinde dolaşıyor. Şöyle diyorlar büyüklük taslayanlara. Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler kurup bizim Allah'ı inkar etmemizi ve onlara eşler koşmamızı bize emrediyordunuz, dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar. Biz de inkar edenlerin boynularına halkalar geçirdik. Onlar yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı, buyuruyor Allah ayetinde. Ne yapıyorlar o zaman büyüklük taslayanlar? Gece gündüz hileli düzenler kuruyorlar. Mesela anlattık bunları daha önce. İşte fosil oluşturuyor mesela. İnsan kafatasıyla orangutan çilesini alıp birbirine monte ediyor. Diyor işte ara geçiş fosilidir. Allah'ı inkar edin. Evrim vardır, Allah'ı inkar edin diyor. Sonra bakıyor, sahtekarlık olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir diş buluyor. Dişten yola çıkarak diyor ki bu dişi biz sahip olduğu canlıyı çiziyoruz diyorlar. İnsan maymun arası ne olduğu belli olmayan bir canlı çiziyorlar. Onun işte akrabalarını da çiziyorlar, bulunduğu ortamı da çiziyorlar. Sonra bir düzen kuruyorlar yani Allah'ın ayette bildirdiği gibi. Hileli düzen. Ve Allah'ın inkar edilmesini, inkar etmesini emrediyorlar. Bakın diyorlar, bir diş bulduk. Bu diş zaten insan maymun arası bir ara forma ait. Allah'ı inkar edin diyorlar o yüzden. Biraz önce senin Serdar Hocam anlattığın alanda çok önemli yani. Biz bu işte bilim vesaire, biz bunlarla uğraşmıyoruz. Bizim tek amacımız var, Allah'ın inkar edilmesidir diyor. Evrimci bilim adamı. Yok işte dünya kaç kilometre hızla dönüyormuş. DNA'nın içinde kaç tane harf varmış. Ya bizim hiç konumuz diyor, hiç ilgilendirmiyor bizi diyorlar. Biz bunları anlatıyoruz. İşte konuya bir sakimiz, olay bizde. Dolayısıyla hazır olun. Şu anda size yapmanız gerekeni söylüyoruz. Allah'ı inkar edin. Yani tek konu o düzenlerin kurulması. Mesela yurt dışında da işte müzeler kuruyorlar. İçerisine bir giriyorsunuz. Zaten işte ara geçiş formu nerede diye soruyorsunuz. Şurada diyor, ileride diye gösteriyor. Gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz. Şeyin içerisinde, fanusun içerisinde çizim. Çizimden ara geçiş formu mu olur ya? Biz ilk defa duyuyoruz yani, bu evrimcilerde olan bir şey. Bizim ara geçiş formu mesela hocamız gösteriyor. Biz de gösterelim mesela şimdi. Ekranı yansıtabilirsek. Lamrey balığı. Bakın 300 milyon yıl önceki hali bu. Fosili, 300 milyon yıllık fosili. Bu da günümüzdeki hali. Var mı bir evrim? Yok. Biz resim göstermiyoruz. Resim derken çizim göstermiyoruz. Yani bu resim de. Çizim göstermiyoruz. Bakın bu çizim değil. Bu gerçek. Bu çizim değil. Bu da gerçek. Orijinal lisanslı fosil.
İsterlerse canlısını da getiririz canım.
Evet.
Zor değil. Yaşıyoruz zaten.
Zaten her gün gösteriyoruz. Canlılarını da gösteriyoruz. Bakın mesela yine zargana. 100 milyon yıllık zargana. Bakın ağız yapısı. Görüyorsunuz kendine ait karakteristik bir yapısı var. Kafa yapısı ve ağzının yapısı. Aynı şu andaki halde bu. 100 milyon yıldır zerre kadar değişiklik yok bu canlıda. Yani evrimcilerin yaptığı, biraz önce söylediğimiz gibi, işte bütün konuya bir sakimiz. Bakın işte şunun şeyi böyledir. İşte DNA'nın içerisinde 3.2 milyar harf vardır. İşte insanda 46 kromozom vardır. Ondan sonra DNA işte protein kodlamasında görev alır. Protein kodlaması işte hücre çekirdeğinden dışarı alınır falan. Böyle bunun gibi uzun uzun anlatımlarından sonra zaten karşı tarafın böyle beyni şey oluyor yani, tamam diyor, olay sende diyor. Evet, sonunu bekliyorum diyor şu anda, ne diyeceksin diyor. Sayıyor. En sonunda diyor ki evrim vardır, Allah'a inkar et diyor. Şimdi karşı tarafın da herhalde biraz dikkat dağınıklığı varsa tamam diyor, o zaman yapacak bir şey yok, benim gücüm yetmiyor diyor. Bakın Allah ayette ama pişmanlıklarını gizlerler diyor. Bu dikkatsizliklerinden dolayı pişman oluyorlar. Çünkü sonsuz cehenneme gitmiş oluyorlar. Sonsuza kadar cehennem hayatı yaşıyorlar. Yani bu vicdansızlıklarından dolayı. Dolayısıyla bu büyüklük taslayanların gece gündüz hileli düzenler kurup da Allah'ı inkar etmeyi insanlara emrediyor olması, biraz önce mesela yine alıntıda okuduğun gibi Serdar Hocam, materyalizm kesin bir doğru olduğuna göre diyor işte. Buna da insanlar inanması gerekiyor diyor. Emrediyoruz diyor yani. Materyalizme inanmalarını insanlara emrediyoruz diyor. Allah da ayette inkar etmenizi bize emrediyordunuz şeklinde zaafa uğratanların ahirette söyleyeceği şeyi bildirmiş zaten. Ama şimdi buna saf olup da bunu kanmak Yani insanın hayatta yaptığı en büyük saflık olur herhalde. Çünkü en önemli konu Allah'ın tabii. varlığı. Ahiretin varlığı en önemli konu. Hani bu konuda bir insanın derin düşünmesi gerekiyor. Öyle yüzeysel, aa tamam evrim mi varmış, tamam o zaman inanmayalım gibi bir şey olmaz.
İnşallah. Şimdi
gün içerisindeki herhangi bir konu değil bu. İnsanın yaratılış gayesi. İnşallah.
İnşallah tabii. Şimdi rejimizden rica edelim de konu hep akvaryumdan gidiyor. Önemli bir konu. Biz de izleyenlerimize Cenab-ı Allah'ın o muhteşem okyanuslarından, denizlerinden örnekler verelim ve üstün yaratma gücünü, sanatının birkaç örneğini yayınlayalım. Videolarımızı hazırlasınlar. Yani öyle tesadüfen olmadığını ve olamayacağını biz buradan gösterelim. Denizdeki yaşayan canlıların sahip oldukları özelliklerin ve her şeyin. Şimdi Amerikalı botanik profesörü Conway Zirkle diyor ki, Darwinist düşünce ortaya atıldı diyor. Buna diyor hemen Marx ve Engels hemen benimsediler diyor bu kafayı. Şimdi bir kere Darwinizm bilimsel bir şeyse, yani bilimsel bir çalışmaysa, niye böyle maddeyle uğraşan, sosyal bilimlerle uğraşan, Allah'ı inkar eden, komünist bir kafa, inkarcı bir kafa sahipleniyor Darwinist düşünceyi? Ya bunun ne alakası var? Ya bilimsel çalışma münferit bir çalışmadır. Adam yapar çalışmasını, gözlem, laboratuvar çalışmalarına dayalı olur. Bulgulara, delillere, ispatlara dayalı olur. Sonra insanlara bunu açıklarsın. Protokoller yazılır, makaleler yazılır, üniversitelere verilir. Üniversiteler de bunları yayınlar. Bilimsel dergilerde veya gazeteler olur yayınlar. Yani bu komünist liderlerin, materyalist liderlerin bu konuda ne işi olur ya? O ne alaka, o ne alaka yani? Niye işte hemen üzerine atlıyorlar? İşte Conway Zirkle bak bunu çok güzel açıklıyor sebebini. Niye anlatıyoruz bunu? Darwinist kafanın bilimle alakasının olmadığını ortaya koymak için anlatıyoruz. Marx ve Engels evrim teorisini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı yayınlanır yayınlanmaz benimsediler. Evrim, komünizmin kurucuları için insanın doğaüstü bir gücün müdahalesi olmadan nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusuna getirilen cevaptı. Ve dolayısıyla savundukları materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullanılabilirdi. Bak demek ki Allah'ın varlığına karşı Allah'ı inkar eden bir fikirmiş. Hemen üzerine atlamışlar. Kim? Materyalistler. Dahası, tabii bir şey açıkladığı falan yok da işte buradaki cümleler böyle olduğu için okuyorum. Dahası, Darwin'in evrimi yorumlama biçimi, yani evrimin bir doğal seleksiyon süreci içinde geliştiği teorisi, onlara o zamana dek hakim olan teknolojik, yani din düşünce, dini düşüncelere karşı koyma fırsatı veriyordu. Yani Darwin bir şey attı ortaya, bunlar da bunu aldılar, heh şimdi biz dine karşı bunu kullanırız dedi Marx ve Engels gibi kişiler. Doğal seleksiyon teorisi sayesinde bilim adamları organik dünyayı materyalist bir terminolojiyle yorumlama şansı elde etmiş oluyorlardı diyor. Yani o taşı oraya diken bir daha düşünsün. Aklını başına toplasın. Yani nasıl bir fikir sistemine hizmet etme yanlışlığı içerisinde olduğunu farkında olmayabilir. Fark etsin diye söylüyoruz. Yine Fransız zoolog Pierre Paul Grasse bu evrimcilerin ve materyalistlerin asıl ilahlarını anlatıyor. Koyu bir evrimcidir bu. Bak yani evrimcinin ilahı olur mu dersin normalde? Olmaz. Ama asıl gizli ilahları var bunların diyor. Onu ifşa ediyor. Bak diyor ki evrimcilerin canlılığın açıklamasını işte olarak öne sürdükleri, yani canlılığın kökeni olarak öne sürdükleri şeylerden bahsediyor. Nedir bu? Bir, tesadüf. Ateizm görüntüsü altında kendilerine gizlice tapınılan bir tür ilah haline gelmiştir diyor. İşte anlatıyoruz. Tesadüf, evrimcilerin, Darwinist kafanın ilahı olmuş. Haşa. Ona tapıyorlar. O yapıyor diyorlar. İşte tıpkı kapının önüne diktikleri o taştan, işte kilden, neyse topraktan yapılan heykel gibi. İçerideki canlıları kim yaptı diye soruyoruz. Bu yaptı diyorlar. o kafa. Yani orada onu diyen biri yoktur belki ama o zihniyet böyle diyor. İşte bu da böyle. Her şey tesadüfen oldu diyor Darwinist kafa. Bütün bu yeryüzündeki mükemmel şeyleri, yapıları kim yaptı diyoruz. Canlıları yerdeki, gökteki, denizlerdeki tesadüfler yaptı diyorlar. Bak Pierre Paul Gras'ı diyor ki bunların ilahı bu diyor. Ona tapıyorlar diyor. Ona taptıkları için millete bu yalanları söylüyorlar. Devam edelim. Sandra Mikras Massange, bak bu da İngiliz bilim adamı, ünlü, diyor ki Allah'ın inkar edilmesi için diyor, yani acayip bir beyin yıkama yapıyor diyor Darwinistler. Beyin yıkama yapıyorlar diyor ve şöyle açıklıyor ve hatta beyinlerin nasıl yıkandığını açıklıyor. Diyor ki bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramıyla uyuşmayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldu. Bak, bilimin yaratılış kavramıyla uyuşmayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Ama şu anda Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum diyor. Ne oldu senin taşın, heykelin, kilden yaptın? Gümbürtü ekti de bak, ünlü bu adam, çok ünlüdür Sandra Wickramasinghe. Ve ne diyor? Şu anda diyor, Tanrı'ya inanmaya gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum. Bir tane bile delil yokken Allah'ın yaratma sanatının karşısındaki fikir çerçevesinde içinde sen oraya taşı koyuyorsun. Olmuyor tabii. Bir tane daha verelim. Son vereyim. Bunlar kalplere şifa oluyor. Bu da çok güzel. Watson, bu da İngiliz ünlü zoolog ve bu da koyu evrimci. Ama ellerinde hiçbir delil olmamasına rağmen neden bu kadar koyu bir şekilde evrimi savunduklarını, hala savunduklarını bak nasıl açıklıyor. Diyor ki evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değildir diyor. Ne o zaman? Yani bu teoriyi, bu safsatayı ispatlayacak delil yok diyor ortada. Peki neymiş o zaman evrim teorisini yaygın kabul gören şeyi? Ancak diğer alternatifin, yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Yani bir şey bilimsel gerçeklere uygunsa, akla, mantığa, vicdana uygunsa, delilleri varsa, ispatları varsa, bulguları varsa neden kabul edilemez olsun? Yani doğru, yani doğru bir şey neden kabul edilmesin? Hak bir şey neden kabul edilmesin? Ha sen benim ilahım tesadüf, ben işte taşa toprağa kilden yapılan heykellere tapıyorum dersen o tabii seni ilgilendiren bir inanç olur. Ama bak Cenab-ı Allah buyuruyor. Şeytan Allah sınırın, bilmediğin şeyin peşi sıra ardından gitme diyor. Bundan göz, kalp ve kulak sorumlu tutulur diyor Cenab-ı Allah buyuruyor. Yani sen o taş yaptı dedin mi veya biri sana dedi değil mi? Bu balıkları kim yaptı? Oradaki bu yaptı. Soracaksın bu nasıl yapar diye. Kendine bile malik olmayan, kendine bile güç yetiremeyen, canı, ruhu, aklı, şuuru olmayan ve hatta hakeza insan yapımı olan bir taş nasıl bunları yapıyor? Bu hayvanlara kendi canlı değil ama oradaki çeşit çeşit hayvanlara can veriyor. Bu nasıl oluyor diye soracaksın. Sonra Allah'ı soracaksın. Sonra Allah'ı anlatacaksın. Tecellilerini, gücünü, kuvvetini, kudretini. Ondan sonra o taşın ve Allah'ın dışında hiçbir gücün, hiçbir canlıyı yaşatamayacağı, can veremeyeceği, o özellikleri onlara veremeyeceği ve canların da vakti geldiğinde alamayacağını herkes anlayacak. Şimdi tabii o akvaryum gibi ama önünde böyle putlar, taşlar, işte topraktan bir şeyler olmayan doğru anlatımla güzel videolarımız var. Bakalım okyanuslardaki, denizlerdeki ihtişam, Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatı nasılmış? Hep beraber şahit olalım şimdi inşallah. We'll be right back.
deniz atları sanılanın aksine çok küçük canlılardır. Boyları 4 ila 30 santim arasında değişir. Genellikle kıyıya yakın yerlerde yosunların ve diğer bitkilerin arasında yaşarlar. Sahip oldukları koruyucu kemikimsi zırh bu canlıları tehlikelerden korur. Bu zırh o kadar sağlamdır ki kurumuş ölü bir deniz atını elinizle kırmanız neredeyse imkansızdır. Deniz atının başı vücuduna dik açıyla yerleştirilmiştir. Bu nedenle deniz atları vücutları dik olarak yüzer, başlarını sadece yukarı ve aşağı hareket ettirebilirler. Ancak başlarını iki yana doğru çeviremezler. Bu özellik diğer canlılarda olsa başlarını sağa sola çeviremedikleri için her türlü tehlikeye karşı açık olabilirlerdi. Fakat deniz atları sahip oldukları özel vücut tasarımı sayesinde böyle bir problemle karşılaşmaz. Deniz atlarının gözleri birbirinden bağımsızdır. Her yöne serbestçe hareket edip dönebilir. Bu sayede her tarafı rahatlıkla görebilirler. Aynı anda birçok yöne bakabilen gözleri de avları için büyük bir tehlike oluşturur. Erkek deniz atları, dişi kangurulardakine benzer bir keseye sahiptir. Çiftleşme zamanında dişi deniz atı, bu keseye çok sayıda yumurta bırakır. Yumurtalar 1,5 ay boyunca kesede kalır. Erkek deniz atı, kesesinin içindeki bir sıvıyla yumurtaları besler. Kuluçka kesesinin iç dokusunda bulunan kılcal damarlar aracılığıyla onlara oksijen sağlar. Yumurtalar gelişip minik birer deniz atı olunca keseden çıkarlar. Deniz atlarının su içindeki hareketleri dikkat çekicidir. Yüzmeleri de çok özel bir sistem sayesinde gerçekleşir. Deniz atlarının yüzme keseleri vardır ve bu kesede bulunan gazın miktarında gereken değişiklikleri yaparak suda yükselip alçalırlar. Eğer bu hava kesesi zarar görürse ve az miktarda olsa gaz kaybederse deniz atı dibe batar. Bu durum deniz atı için ölüm demektir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Yüzme kesesindeki gazın miktarı çok hassas ayarlanmıştır. İşte bu yüzden herhangi bir değişiklik canlının ölümüne neden olmaktadır. Deniz altındaki çok sayıdaki canlı türünden yalnızca bir tanesi olan deniz atlarındaki tasarım Allah'ın sınırsız gücünün, sonsuz ilminin örneklerindendir. Bu gerçeği Allah Kur'an'da şöyle bildirir. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Derin sulardaki ışık gösterisi. Yakın zamana kadar 1000 metreye aşan derin deniz sularında hiçbir canlının yaşamadığı düşünülüyordu. Oysa son 20 yıl içinde gelişen teknolojiye bağlı gerçekleştirilen dalışlarda bu zifiri karanlık sularda 50 bin yeni canlı türü keşfedilmiştir. Bu karanlık sularda yaşayan canlıların ortak özelliği vücutlarında biyo ışık saçan organlara sahip olmalarıdır. Tıpkı ateş böceğinde olduğu gibi bu ışık luciferin isimli bir proteinin parçalanması ve aynı anda bir enzimin harekete geçmesiyle oluşuyor. Bazı hayvanlarda ise bu ışık hayvanın derisinin üzerinde yaşayan bakteri kolonisinden kaynaklanıyor. Bu gördüğünüz fener balığı hayatta kalmanın çok güç olduğu bu sularda yaşamını rahatlıkla sürdürebilen mükemmel bir örnektir. başının üst kısmındaki ışıklı oltasını diğer balıkları kendisine çekmek için kullanır. Bu balığın biyo ışıklı organının yeri son derece stratejiktir. Gözünün altında olması sayesinde karanlıkta avını kolayca görebilir ve mavi ışığa doğru yönelen canlılar balığın ağzının çok yakını kadar geldikleri için kolay bir av haline gelir. Bu karidesin ışığı kullanma taktiği ise daha şaşırtıcıdır. Karides suda bir tehlike sezdiğinde daireler çizerek ışıklı bir mürekkep püskürtür. Kendisini avlamaya çalışan yırtıcı balığı bu ışıkla şaşırtır ve kaçmak için güzel bir fırsat yakalar. Bir mücevher gibi ışıl ışıl parlayan bu canlı derin sularda yaşayan bir tür mürekkep balığıdır. Vücudu fotofors adındaki biyo ışıklı organlarla kaplıdır. Bu ışıkları tam olarak ne için kullandıkları bilinmemektedir. Derin sularda yaşayan canlıların diğer bir genel özelliği de şeffaf olmalarıdır. Alışılagelmedik bir görünümleri vardır. İşte dev bir amfipod bütünüyle şeffaf yapıdadır. Başının iki yanında dikkatlice avını arayan devasa gözlere sahiptir. Burada tamamen şeffaf deniz anası ve onun karnındaki bakterilerle beslenen başka bir şeffaf canlı daha görülmektedir. Bu karanlık sularda kompleks canlılar bile şeffaf yapıda olabilmektedir. Hemen hemen tümünün sırtında şeritler halinde gökkuşağı renklerinde ışık üretebilen hücreler bulunur. Kırmızı ışıklı deniz anası dokunulduğunda parlar. Çok zengin, göz alıcı bir görünümü vardır. Aynı zamanda suya parıldayan ışıklı taneler bırakır. Bu düşmanlar için kullanılan bir şaşırtma yöntemidir. Zifiri karanlık içerisinde kimsenin bilmediği, ulaşılması çok güç bu yaşam ortamında Allah'ın böylesine güzellikleri çeşit çeşit yaratması Allah'ın yaratma kudretinin göstergelerinden biridir.
Evet, o akvaryum ekibi izlemiştir umarız. Durumu anlamışlardır. Yani Cenab-ı Allah'ın üstün yaratma sanatı var. Biz de buna şahit oluyoruz. Hem o akvaryumda yaşayan canlılar hem de okyanuslarda ve okyanusların derinliklerinde yaşayan tüm deniz canlıları bize tek bir yaratıcı tarafından üstün ve ilmi her şeyi kuşatmış olan Cenab-ı Allah tarafından yaratıldıklarını ispat ediyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle haykırıyorlar. Ve hepsi Cenab-ı Allah'a boyun eğmiştir. Hepsi Cenab-ı Allah'ın emri ilahisiyle hareket ederler. Hiçbir canlı, ne deniz atı ne de o dip balıklarının o renkli yapıları tesadüflerle, mütasyon gibi zararlı yapıların sonucunda ortaya çıkmamıştır. Çıkamaz da, bu mümkün değildir. İmkansız üstü imkansızdır. Ancak ve ancak bütün bunlar sonsuz bir aklın ürünüdür. O akıl da Yüce Allah'a aittir. Bak, bu doğru. Biz doğru söylüyoruz. Sadece sözle değil, ispatla da konuşuyoruz. Böyle kilden heykel yaparak konuşmuyoruz. Bizim fosil kayıtlarımızın hepsi paleontologların, jeologların, işte antropologların, yani toprak bilimiyle uğraşan uzmanların yaptığı çalışmalar sonucunda bulunmuş sağlam, gözlemlenebilir ve gerçek delillerdir. Her delilde o denizlerde gördüğün, o akvaryuma gidip de seyrettiğin canlıların daha önceki, geçmişte yaşamış benzerlerinin ve türlerinin hiç değişmediğini, hiçbir değişime uğramadığını, sahip oldukları mükemmel özelliklerle o dönemde de tıpkı bu dönemde olduğu gibi yaşadıklarını ispat etti. Onun için insanların kafasını oyalamasınlar, bunaltmasınlar, pişirmesinler. Zaten insanlar bunaldı. Yani bu kadar yalan bombardıman altında kalıp insandan tabii normal hareketler beklemek doğru olmaz. Onun için böyle insanları bunaltmasınlar fikren. Böyle şeyler yapmasınlar. Bunlar çok yanlış ve kötü bir şeye hizmet eder bunu yapanlar. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek. İşte anlattık değil mi? Hiç kimse artık komünizme hizmet etmek istemez. Hiç kimse faşizme hizmet etmek istemez. Hiç kimse tarihte kan dökmüş o psikopat liderlerle aynı fikri savunmayı istemez. Yani aklı başındaysa istemez. Yani şimdi sen Hitler kafasındasın desek bir adama bu hakaret olmaz mı ya? Ya sen psikopatsın, katilsin, kanlı bir lider özellikleri var üzerinde dense birine bu. Yani çok ağır bir hakaret olmaz mı? Lenin'e benziyorsun desek, yani çok ağır bir hakaret olmaz mı? Bölücü başına benziyorsun desek, ağır bir hakaret olmaz mı? Kan döken bir insana benzetilmek çok ağır olur. Yani bırak olmayı, benzetilmek bile. Hiç kimse bunu istemez. Doğal olarak onun için hocamız da söyledi, böyle şeylerden vazgeçsinler. Zaten vazgeçecekler. Hak geldi, batıl zahil oldu buyuruyor Cenab-ı Allah. Hak gelmiştir, ayrı zamandayız. Hiçbir şeyin tesadüfen olmadığı, hocamızın yapmış olduğu fikri çalışmalarla ispat edilmiş durumdadır inşallah.
İnşallah. Şimdi yine denizaltı canlıları, mikro canlılarından bir tanesi var, fitoplanktonlar. Ben onunla ilgili bir sunum göstereyim. Dünyadaki atmosferi koruyucu mikro canlılar bu fitoplanktonlar. Atmosferin temizlenmesinde ormanlardan daha etkin olan bir canlı grubu, gözle görülmeyen bu canlılar fitoplanktonlar. Ormanlardan daha fazla atmosferi koruyorlar. Yani çok enteresan. Fitoplanktonlar bitkisel planktonlar ve temel olarak deniz akıntılarıyla sürüklenen tek hücreli mikroskobik organizmalardan oluşuyorlar. Boyutları 0,002 ila 1 milim arasında değişen ve sahip oldukları klorofil nedeniyle yeşil renkli olan bu canlıların gözle görülebilmesi mümkün değil. Fakat bu gözle görülemeyen canlıların fotosentez işlemini klorofil pigmentleri sayesinde okyanuslarda yapıyorlar. İhtiyacımız olan oksijenin %80'inden fazlasını atmosfere veriyorlar. Normalde ormanlar olarak bilinir işte oksijen üreten ve insanların yaşamını devam ettirmesine vesile olan. Fakat fitoplanktonlara baktığımız zaman oksijenin %80'ini onlar üretiyor. Çok muazzam bir rakam. Dimetil sülfür, kokolifor adı verilen fitoplankton grubu tarafından atmosfere verilir ve denizin hemen üstündeki havada oksijenle reaksiyona girerek katı taneciklere, yani sülfata dönüşür. Su buharı sülfat içinde yoğunlaşarak bulutları meydana getirir. Bu bulutlarda güneşten gelen radyasyonu geri yansıtarak gezegeni olması gerekenden daha soğuk, yani şimdiki ısısını da tutar. Bakın muazzam hayati bir işlevleri var. Yılda yaklaşık 2 milyar tonun üzerindeki karbon okyanuslarda yaşayan fitoplanktonlar aracılığıyla emilir. 2 milyar ton. Bitkiler daha hafif olan karbon 12 içeren gazlarını kullanır. Bu durumda karbon 13 gazının atmosferde birikir. Fitoplanktonlar ise karbon gazı konusunda seçici değildir ve fotosentezde bünyelerine karbon alma oranları daha yüksektir bitkilere nazaran. Allah İnam suresi 102. ayette şeytan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir buyuruyor inşallah. Yani Allah bu mikro canlıları insan yaşamına hizmet edecek şekilde yaratmış. Yani normalde muhteşem bir teknolojileri var. Alıyorlar işte karbon dioksiti, oksijene çeviriyorlar. Ve milyarlarca ton karbonu yok ediyorlar mesela, kendi bünyelerini alıyorlar. Ve oksijen oranı olarak mesela dünyaya oksijen salma olarak baktığımızda dünya çapında %80'ini onlar üstlenmiş durumda. Bitkilere nazaran da baktığımızda bitkiler belki %20 en fazla %20 oranında oksijen üretiyorlar. Yani muazzam bir canlı ve gözle görülemeyen bir canlı. Yani Allah gözle görülemeyen bir canlıyı bizim yaşamımızı devam ettirmemiz için bize onu muhtaç kılmış durumda. Yani Allah tabii ona yapması gerekenleri emrediyor, vahyediyor ve o doğrultuda insanlara hizmet ediyor. Ama o gözle göremediğimiz canlı olmasa biz yaşamımızı sürdüremiyoruz. Çünkü gerçekten muazzam bir şey. Şimdi bitkilerle ilgili bir videomuz var yine. Eğer hazırsa onunla devam edebiliriz.
Çok gelişmiş mikroskoplarla bir yaprağı yakından inceleyecek olursak, Allah'ın yaratma sanatı bütün ihtişamıyla bir kez daha karşımıza çıkmış olur. Tek bir yaprağın içinde görev alan yapıları, günlük hayatta kullandığımız aletlere benzetebiliriz. Yaprağın detaylarını büyüterek incelediğimizde, her an faaliyette olan tüpler, özel işlemler için inşa edilmiş odalar ve hiç durmadan koşuşturan işçilerle dolu otomatik bir besin fabrikasıyla karşılaşırız. Her tarafı bir ağ gibi kaplanmış olan boru hattı, ham maddenin üretim birimlerine ulaştırılmasını ve üretim birimlerinde elde edilen ürünün bitkinin dokularına dağıtılmasını sağlar. Bu boru hattı, bitkinin aldığı besin suyunu yukarı doğru çıkartırken, bir taraftan da yapraklarda üretilen şurubu bütün ağacın beslenmesi için iç bölgelere doğru gönderir. Bu kanalların hepsi yalnızca hayati sıvıları taşımakla kalmaz, aynı zamanda ağaçta ve yaprakta iskelet görevi görürler. Bu harika bir tasarımdır. Çünkü insanlar tarafından inşa edilen yapılarda binaların taşıyıcı elemanları olan kolonlar, kirişler ve bunun gibi yapılarla binanın su tesisatı ayrı ayrı inşa edilir. Bitkilerde bu iki ihtiyacın bir arada çözüldüğü harika bir tasarım vardır. Bitkilerdeki yaprakların her biri üstün bir ilim ve sanatla yaratılmış birer tasarım harikasıdır. Birkaç milimetre kalınlığındaki herhangi bir yaprak, bir fabrika kadar büyütülseydi ve biz de onun içinde dolaşabilseydik, gördüklerimiz karşısında şaşkınlığa düşerdik. Örneğin küçük bir maydanoz yaprağını ele alalım. Bu küçücük alanın içinde dahi çok gelişmiş ve her tarafı sarmış bir boru ağı, 20'den fazla kimyasal madde üreten ve bunları depolayan kimya merkezlerini görür. Ayrıca güneş enerjisini hiç durmadan şekere çeviren enerji santralleriyle, bu işi başlatan güneş kolektörleri ve her noktada karşımıza çıkan hava kontrol merkezleriyle karşılaşırdık. Bunların yanı sıra çok güçlü bir güvenlik ve haberleşme sistemini ve daha ne işe yaradığını bilim adamlarının da anlayamadığı pek çok bölümü içeren dev bir kimyasal tesisi görüldü. İlk bakışta hiçbir tereddüde yer bırakmadan anlaşılansa bu sistemin, sistemde çalışan işçilerin, sistemin kullandığı bütün malzemenin ve ürünlerin üstün bir aklın ve ilmin eseri olduğu gerçeğidir. Bitkilerde merkezi sinir sistemi ve bu sistemi kontrol eden bir beyin yoktur. Bu yüzden bitkinin her parçası bir diğerinden bağımsız olarak gelişir. Buna rağmen her parça ve her doku inanılmaz bir uyum ve işbirliği sergilemektedir. Bitki içinde hücrelerin nasıl haberleştiği, hücrelerin neden farklı dokular oluşturduğu henüz tam olarak çözülememiştir. Bu farklı yapıları oluştururken ortaya çıkan emir komuta zincirinin nasıl çalıştığıysa bir sır olmaya devam etmektedir.
Evet, yani muazzam detaylar var ya. bitkiye maşallah bakıyoruz. Yani içinde normal elektronik mühendislerin yapamadığı olaylar dönüyor. İşte parçalar bir yerden bir yere gidiyor, oradan işte fotosentez işlemini zaten birçok kısmını halen daha çözemediler. Yani bu olaylar nasıl oluyor da böyle bir şey gerçekleşiyor diye. Bitkinin içerisinde işte organeller var, o oradan mesela gidiyor ona haber veriyor diye anlatılıyor. Mesela bize biyoloji dersinde hep böyle anlatıldı. İşte bilmem ne molekülü oradan gidip o molekülü haber veriyor. Nasıl oluyor bu? Yani ağzı yok bu molekülün, dili yok, gözü yok, aklı yok, şuuru yok. Hiçbir bilgi sahibi değil, hiçbir üniversiteden mezun değil. Profesör değil, doçent değil, doktor değil. Ama gidiyor bir şeyi haber veriyor. Karşı taraf da verdiği haberi anlıyor. Ha sen böyle mi dedin diyen mesela nedir şu mouse gidip şu hoparlöre bir şeyi haber verse bizim aklımızı kaybederiz herhalde, ne oluyor deriz yani. Daha garibi oluyor. Yani o bitkinin içerisindeki moleküller canlı moleküller değil ki. Yani o bitkinin içerisinden alıp şuraya koyduğunuz zaman şu mouse'da hiçbir farkı yok. Şu peçeteden hiçbir farkı yok. Cansız molekül. Hiçbir işlevi de olmaz. O bitkinin içerisinde öyle acayip şeyler yapıyor. Burada hiçbir işe yaramaz o. Hiçbir karizması da olmaz. Ama orada muazzam olaylar içerisine giriyor. İşte orada ona haber veriyor, onu harekete geçiriyor mesela diyor. Nasıl geçirir ki harekete? Ben harekete geçirmeye çalışıyorum ve seni dinlemem diyor molekül. Ama orada gözle görülmeyen molekül geliyor, onu harekete geçiriyor. Sonra acayip bir işlem yapıyor. Senin yaptığın işlemi biz 7 milyar insan birleşip yapamıyoruz diyoruz. Evet diyor yani. Yapamazsınız zaten diyor. Nasıl oluyor bu işler? Yani 3-5 tane atomun birleşmesiyle oluşmuş şeyler biz insanları, teknolojisini, bilimini komik duruma düşürecek şeyler yapabiliyorlar. Demek ki Allah yaratmış yani. O çok yani üzerinde böyle yıllarca düşünülüp çıkartılacak bir sorun değil, sonuç değil ki. Hemen anında baktığınız zaman demek ki Allah yaratmış. Demek ki üstün güç, kuvvet sahibi, kudret sahibi bir varlığın yaratmış olması gerekiyor. O da Allah'tır diyoruz inşallah.
İnşallah. Tabii Cenab-ı Allah'ın bir ve tek olduğu, vahid olduğu ve her şeyi ol emriyle yarattığı çok açıktır. Çünkü biz denizlerde de, karada da ve havada yaşayan canlılarda da ve hepsinde, cansız maddelerde de ortak bir şey görüyoruz. Uyum içerisindeler. Hiçbir karmaşa, hiçbir karışıklık göremiyoruz. Hiçbir düzensizlik göremiyoruz. Hep tam, mükemmel, eksiksiz, harika yapılarla karşı karşıya kalıyoruz. İster denize bak, ister karaya, ister havaya. Onun için öyle deniz tanrısı, haşa, kara tanrısı, gök tanrısı böyle saçmalıklarla, zırvalarla milletin kafasını bunaltmasınlar, ayıp ediyorlar. Öyle olmuş olsaydı karmaşa olurdu. Yani birden fazla ilah olur mu kardeşim, öyle şey olur? Yani biz öyle bir şey görmüyoruz zaten. Baktığımızda doğaya, dediğim gibi denize, karaya, havaya, her neye bakarsak bakalım tek bir varlığın, vahid olan, bir ve tek olan Cenab-ı Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Canlılar da onu söylüyor bize. Sahip oldukları özelliklerle ve uyum içerisinde yaşamalarıyla ve birbirleriyle uyum içerisinde aynı veya farklı ortamlarda yaşamalarıyla. Bundan başka bir şey görmüyoruz. Onun için bu yalanları bırakacaklar. 21. yüzyıl bilimin, bilginin ve teknolojinin çağıdır. 21. yüzyıl imanın, nurun, Müslümanlığın, inanan insanların çağıdır, akıl çağıdır. Temiz akıl sahiplerinin inşallah Allah'ın izniyle güzel bir birlik, beraberlik kuracakları bir çağdır. Böyle pis şeylerle insanın aklını kirletecek, yoracak, meşgul edecek yalanlarla, dolanlarla insanları oyalamasınlar, insanlara ve bilme vakit kaybettirmesinler inşallah. Yanlış şeylerdir bunlar. Bir an önce böyle putlardan, taştan, sopadan yapılmış şeylerden vazgeçsinler. Peygamber Efendimiz döneminde de vardı biliyorsun, taştan, topraktan yapıp onların önünde bel büküyorlar, eğiliyorlardı. Aynı hataya 1400 yıl sonra hiç kimse düşmesin diye hocamız buradan uyarıyor. Fikirle, sevgiyle, şefkatle, merhametle bu söze kulak versinler. Hem dünya hayatında çok rahat ederler Allah'ın dilemesi ve izniyle, hem de ahirette inşallah.
İnşallah. Programın sonuna geldik. Saat 5'te Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programı olacak. Harun Yahya TV ve A9 TV'den seyredebilirsiniz. Herkese de iyi hafta sonları diliyoruz.